Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Değerli kardeşlerim, aziz dinleyenlerim, tefsir derslerimizde Kaf suresine başlamıştık. Bugün inşallah 12. ayetten başlayacağız. Rabbimizin izin verdiği ölçüde 30. ayete kadar hem tilavet edeceğiz hem de manasını anlamaya çalışacağız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Sadakallahü'l-Azim.
Değerli kardeşlerim, Kaf suresinin 12. ayetinden 30. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Rabbimiz bu surenin başında özellikle kafirlerin, Mekke müşriklerinin aralarından birinin kendilerine elçi gelmesine şaşırmışlar. Hele hele bir de öleceğiz, toprak olacağız, sonra dirileceğiz öyle mi diyerek şaşkınlıklarını daha da artırmışlardı. Yüce Rabbimiz de Habibi Edibine inanmalarını murad ediyordu, istiyordu. Fakat onlar inatla kabul etmek istemiyorlardı. İşte bugünkü okuduğumuz bölümde peygamberlerini yalanlayanların hallerine dikkat çekiliyor. 12. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin ve ashabur Rass ve Semud. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud da yalanlamıştı. Ve Adun ve Firavun ve İhvanu Lut, Ad kavmi, Firavun ve Lut'un kardeşleri de. Ve Ashabul Eyke ve kavmu Tübba, Eyke ahalisi ve Tübba kavmi de. Küllün kezzeber rusule fehakka va'id. Evet, bunların hepsi peygamberleri yalanladı. Ve kendilerini tehdit ettiğim cezaya müstahak olup o cezaya çarptırıldılar. Burada tabii özellikle o muhatap toplumun da az çok haberdar olduğu, en azından haberlerini duyduğu topluluklara Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Onlardan önce diyor Nuh'un kavmi de Nuh'u yalanlamışlardı. Ve hepsi suda boğuldular. Nuh Aleyhisselam bir gemiyle kendisine inananlarla birlikte o azaptan kurtulmuştu. Allah onu kurtarmıştı. Bu hadiseler hem Mekke müşriklerine, o dönemin kafirlerine bir tehdit. Ayağınızı denk alın, uyanık olun. Peygamber'e karşı saygısızlık yapmayın. Hele hele onu asla yalanlamayın. Anlamında bir hatırlatma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bir teselli gibi. Ey Habibim, seni yalanladılar diye kendi kendine yiyip bitirme. Çünkü senden önce de nice topluluklar peygamberlerini yalanladılar. İşte örnekleri diyerek bunları Yüce Rabbimiz sıralamış oluyor. Ve Ashabur Rassi, Ras halkı. Bu daha önce Furkan suresinin 38. ayetinde de bu Ashabur Rass ifadesi geçmişti. Bunlar peygamberi yalanlayan toplumlar dizisi içerisinde sayılıyor bu topluluklarda. Haklarında çok fazla bir geniş bir bilgi yok. Kimdi acaba bunlar? Bununla ilgili bir takım tahminler var tabii. Müfessirlerimizin ortaya koyduğu. Arap kaynaklarına göre Er-Ras adında iki yer bilinmektedir. Biri Necid bölgesinde, diğeri de Kuzey Hicaz'da bulunmaktadır. Necid'de bulunan Er-Ras bölgesi daha meşhurdur. Ashabur Res, bu ikiden hangi yerde yaşayanlardı acaba? Hani hangisi kastedilmiş olabilirdi? Bunlara ait sağlam geniş bilgi hiçbir kaynakta bulunmuyor. Ancak bu konuda kendi peygamberlerini kuyuya atan bir kavim olduğu ifade ediliyor. Arap kaynaklarında ve benzeri kaynaklarda buna dair bilgiler de var. Ancak bunların o günkü toplum tarafından az çok bilindiği ifade ediliyor. Bilinmiş olmakla birlikte bunlara dair haberler kaynaklara çok fazla yansımamış. Yansımamış ki bize ulaşan çok fazla bir bilgi yok. Zaten Yüce Rabbimiz bütün peygamberlerin ve kavimlerin hayatlarını bize tek tek Kur'an'da anlatmıyor. Örnek kabiliğinden bazı kavimlere yer veriyor. Bu Ashabur Rassi diye de bir topluluk var. Bunlar da helak olmuşlar. Ve Semud kavmi. Semud kavmi de bunların yaşadığı bölge konusunda da daha önceki ayetlerde de kısa bilgiler verilmişti. Farklı görüşler ortaya konmakla birlikte genel kanaat Semud kavminin Arap Yarımadası'nın kuzeybatısında bugünkü Medine ile Şam arasındaki Vadil Kura denilen sarp kayalıklarla çevrili bölgede yaşadığı ve en önemli merkezinin Hicr olduğu yönündedir. Hicr bölgesi. Hicaz'ın kuzeyindeki Hicr bölgesi günümüzde Medain-i Salih olarak da isimlendirilmektedir. O Ürdün civarlarında. Ve Adun, bir de malumunuz Ad kavmi var. Ad kavmi de Hazreti Hud Aleyhisselam'ın gönderildiği bir kavim. Onların yaşadığı coğrafi bölge birçok tarihçi ve müfessire göre Yemen civarıdır. Bu kavim Yemen'de Uman ile Hadramevt arasındaki bölgede yaşamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hud Aleyhisselam'ın Ahkaf bölgesinde yaşayan bir kavme peygamber olarak gönderildiği anlatılmaktadır. Firavun belli, o da Mısır yöneticilerine verilen bir isim. Burada Firavun tek başına zikrediliyor. Bazı müfessirlerimiz bunu şöyle izah ediyorlar. Firavun çok diktatör bir yöneticiydi. Dolayısıyla adeta kavminin hiçbir görüşüne başvurmaz, kendi istediği gibi onları yönetmeye çalışır. Böyle bir diktatör olması sebebiyle de tek başına onun ismi geçiyor. Adeta kavmi ona tam itaat halinde. Bu yönüyle onların sorumluluklarını da elbette üzerinde taşıyan biri. Ancak o halkı da tamamen günahsız değil, böyle bir zalime karşı koymadan da elbette suçları büyük. Onlar ve Firavun ve askerleri de zaten beraberindekiler de Nil'in sularına gömülmüşlerdi. Cenab-ı Hak onları da helak etmişti. Ve ihvanu Lut, Lut'un kardeşleri diye bahsedilen Lut Aleyhisselam'ın kavmi. Lut Aleyhisselam kendi kavminin içinden gönderilmiş bir peygamber ve onlara hakkı ve hakikati tebliğ etti. Fakat onlar çok kötü bir yola girdiler. Kadınlarla evlenmeyi bıraktılar. Birbirleriyle ilişki içine girdiler. Ve Cenab-ı Hak da onları helak etti bir sabah vakti. Bununla örnek veriyor Kur'an. Ve ashabul Eyke, Eyke halkı, aslında Eyke kelimesi sedir ağacı, sık ve bol ağaçlıklı yer anlamına geliyor. Bu kelimenin Leyke şeklinde okunduğu da ifade ediliyor. Bu takdirde şehrin adı olduğu anlaşılıyor Eyke'nin. Medyen halkına çok ağaçlı bir bölgede yaşadıkları için bu adın verildiği de ifade ediliyor. Ashabul Eyke. Ve kavmü Tübba, bir de Tübba halkı. Bu da Tübba, Yemen hükümdarlarına verilen ad. Demek ki o bölgenin peygamberlerine karşı gelen halka hakkında burada onların da peygamberlerini yalanladığı anlaşılıyor. Çünkü Cenab-ı Hak küllün kezzeber rusul. Bunların hepsi diyor peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve yalanlayınca da fehakka va'id, benim de tehdidim artık hak oldu. Onları azabım yakaladı. Cezaya çarptırıldılar buyuruyor. Bu örnekleri Yüce Rabbimiz verdikten sonra soruyor şimdi. اَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْهُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratamayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. Kafaları karışık diyor. Ayetin, daha doğrusu surenin başında onlar biz şimdi toprak olduktan sonra yeniden bir dirilmek öyle mi? Bu çok uzak bir şey demişlerdi. Cenab-ı Hak da sizin gibi daha öncekiler de yalanlamışlardı. Siz de onların kervanına katılıyorsunuz. Şimdi söyleyin bakalım. Bir şeyi ilk önce yaratmak mı zor? İkinci yaratmak mı? Birinci yaratmaktan biz aciz mi kaldık? Ayina kelimesi, efayina kelimesi biz yorulduk mu manası da verilir. Yani Allah'ın 6 günde yerleri gökleri yarattığını biliyoruz. İşte Yahudiler 7. günde dinlendi diyerek Allah'ın yorulduğunu ima ederler. Hayır, Allah asla yorgunluk ona erişemez. Yorgunluk onda olmaz. Bu aynı zamanda onlara da bir telmihtir. Onlara da bir işarettir. Biz ilk yaratılışta yorulduk mu? Ya da biz bundan aciz mi olduk ki yeni yaratılıştan aciz olalım diye sorar Yüce Rabbimiz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسِ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَر۪يدِ Gerçek şu ki andolsun biz insanı yarattık. İnsanı biz yarattık diyor Cenab-ı Hak. Ve ona nefsinin, yani kendi özbenliğinin neler fısıldadığını da biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Yani illa dille söylemeniz gerekmiyor. İçinizden geçirmeniz, içinizdeki fısıltılarınız bize malumdur diyor Cenab-ı Hak. Biz insana şah damarından daha yakınız. Evet, Allah bize bizden yakın. Biz o yakınlığı görmüyoruz belki. Belki fark etmiyoruz. Ancak Rabbimiz bize haber veriyor. Siz görmeseniz de ben size sizden yakınım. Allah kişiyle kalbi arasına girer. Siz neredeyseniz o sizinle beraberdir. Öyleyse duygularınıza da sahip olmaya gayret edin. Evet, insanoğlu içinden geçen düşünceleri yönetmekte aciz bir varlık. Aciziz. O düşüncelerin tamamını belki Rabbimizin razı olacağı şekilde sokmak elimizde olmayabilir. Fakat en azından karar verecek tarzda bir irade diye ifade edebileceğimiz düşüncelerimizde dikkatli olalım. Yani elimizde olmayan, gönlümüzden geçenler affedilmiştir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ancak gönülde yerleşen, adeta şüphe doğuran, bir takım yanlış hile ve düzenler, ne bileyim birileri hakkında kötü düşünceler, Allah hakkında, peygamber hakkında, inanç esasları hakkında yanlış inançlar içeride gizlenen, bunların hepsi elbette sorulacaktır. Ve bunlar Allah'tan gizli değildir. Bu ayet, yani ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, biz insana şah damarından daha yakınız ayeti, esasen bir murakabe ayetidir. Yani kul Cenab-ı Hakk'ın kendisine kendinden daha yakın olduğu şuuruyla söylediği söze, efendim bastığı yere, duygularına, düşüncelerine, amel ve davranışlarına, hemen her şeyine çok dikkatli olacak. Her an Hakk'ın huzurunda olduğunu fark edecek. Buna ihsan şuuru diyoruz. Bu insanı Allah'a yaklaştıran bir duygudur. Bu kurbiyet duygusu, Hakk'a yakınlık duygusu son derece önemlidir. Evet, Allah kuluna çok yakın, ondan da yakın, kendinden de yakın. Ancak kul bazen gafletiyle, efendim hatalarıyla Allah'tan uzakta kalıyor. İşte o gaflet perdelerini bir bir kaldırıp, yırtıp Allah'ın yakınlığının farkında olan kula biz mukarreb kullar diyoruz. Allah'a yaklaş, yakın kullar. O yakınlığının farkında olan kullar. O idrak derinliği içinde olan, anlayış derinliği içinde olan ve böyle bir şuuru dipdiri yaşayan kullar, esas dirilik bu. Öbür türlü gaflet halinde yaşar insanlar. Gafiller de elbette Hakk'ın muradına, onun isteğine uygun bir hayat süremezler. Hakk'ın emir ve yasaklarını titiz bir şekilde uygulayanlar bu yakınlığın farkında olanlardır. Eğer sanki haşa Allah bizi görmüyor, işitmiyormuş gibi bir hayat sürüyorsak işte Allah'tan çok uzak bir kuluz demektir. Böylesi hallerden de Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Yüce Rabbimiz kendisi her şeyi bildiği halde insanın yapıp ettiklerine şahitler de koyuyor. Bakınız 17. ayet. İz yetelekkal mütelekkiyani anil yemini ve anil şimali gaid. Biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş. İki alıcı melek de alıp onun yaptıklarını kaydetmektedirler. Yani iki tane böyle gözetleyici melek var. Biri sağdan, biri soldan, ikisi de diyor oturmuş, kayda alıyorlar. Zabıt memurları yani. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَذ۪يهِ رَق۪يبٌ عَت۪يدٌ İnsan hiçbir söz söylemez ki mutlaka yanında hazır bir gözetleyici melek bulunmasın. Yani ağzınızdan bir söz çıktı, anlamlı anlamsız. Hemen diyor onu kapıp kaydeden bir kaydedici var, bir melek var. Allah dilimize sahip olmayı da nasip eylesin. Efendimiz buyururlar ki, kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de, bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer gider, yuvarlanır gider. Allah muhafaza buyursun. Evet, söz yazıldığı gibi gözün hareketleri de yazılır, dinlediklerimiz de yazılır. Ayağımızla yürüdüğümüz, gittiğimiz her yer yazılır. Demek ki bizim yanımızda iki tane melek sürekli gözetleyip dururlar. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٍ Ölüm sarhoşluğu gelir de insana, ölüm sarhoşluğu gelir, İşte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. Ya insan ölmek istemez. Ölümden kaçıyorsunuz ya der Cenab-ı Hak. O ölüm gelip sizi yakalayacak. Evet, hepimiz ölüme yakalanacağız. Ölüm avcısı asla vazifesinde kusur etmiyor. Zamanı gelen kişiyi bir dakika bile geri bırakmadan, bir an bile efendim belirlenen vakti sektirmeden alıyor. Cenab-ı Hak diyor ki ölüm sarhoşluğu diyor. Gerçekten gelir de işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Ölümü arzular mı insan? Bazı yüksek dereceli veli kullarda bile biraz daha yaşasak arzusu olur. Hadisten biz bunu anlıyoruz. Hadislerde var bu. Belki ölümü arzulayan, evet Mevlana ile ilgili anlatılır. Şebi Arus der. Öldüğüm gün ağlamayın der. O benim düğün günümdür der. Düğün günümdür der. Belki hakikaten o vuslat arzusu, iştiyakı, muhabbeti, aşkullah diyelim o seviye yükselen kullarda ölüm arzusu oluşabilir. Ama normal şartlar altında bu çok çok az kimsede olan bir şeydir. Bu yönüyle o demek ki ölüm sekir kelimesi sarhoşluk demek. O an çünkü insanın gözünden perdeler kalkar. İnsanın aklı başından gider adeta. Belki acıları vardır, sızıları vardır. Belki de gördükleri manzaralar karşısında adeta sarhoş bir insan haline dönüşür. Onun için Cenab-ı Hak ölüm sarhoşluğu diyor. Ölüm sarhoşluğu. Ölümün kendine göre tabii rengi var. Her insanın ölümü kendine özel, farklı farklı. Ölüm anındaki yaşadıklarımıza göre biz dışarıdaki insanların henüz daha ölünün etrafında olan insanların onun hakkında hüküm vermesi de çok doğru değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe annemizin anlattığına göre ölüm döşeğindeyken yanı başındaki su kabına elini daldırıp daldırıp yüzüne sürüyor. Ve la ilahe illallah. Ölümün de sekeratı, şiddet ve sıkıntıları var buyuruyor. Allah'ım ölümün şiddet ve sıkıntılarına karşı bana yardım et diye dua ediyordu. Kolay değil tabii. Bu yönüyle Cenab-ı Hak ani ölümden hepimizi muhafaza buyursun. Ölümün şiddetinden de bizleri muhafaza buyursun. Bazı insan ölemez. Ölüm elinizde değil. Izdıraplar içerisinde kıvranırsınız. Ya Rabbi canımı al dersiniz ama canınız çıkmaz. O bakımdan belki son an için sürekli dua da etmek lazım Yüce Rabbimize. Ya Rabbi emanetini de vakti gelince huzur içinde vermeyi bize nasip eyle demek lazım. Erzeli ömre yani el ayağa düşmek, her tarafınızın adeta hizmete muhtaç halde olması büyük bir düşkünlük. Efendimiz bu halden de Allah'a sığınmış. Bu yönüyle ölüm herkesin başında. Herkes onu tadacak mutlaka. Ondan kaçış yok. İstediğiniz kadar tıp ilmini ilerletin. İstediğiniz kadar varlıklı olun, zengin olun. Paranız yetmez. Ölmemeye çare yok. Öyleyse ona hazırlanmak en önemlisi o. Her faninin başına gelecek olan bir sondur ölüm. Üstad Necip Fazıl'ın güzel bir beyti var. O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner der. Evet hüner, hoş geldin ben de seni bekliyordum diyebilecek kadar insanın ölüme hazır olması. Ölüme hazır olması. Ve nüfika fissur, zâlike yevmül va'id. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. Ve nüfika fissur, sura üfürüldü. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Zâlike yevmül va'id. Özellikle kafirler, münafıklar ve müşrikler için hep o tehdit edildikleri gün işte bugün. Sura üflenmiş. Tabi sura iki defa üfleniyor. Bazı müfessirlerimize göre üç defa üfleniyor. Bu artık mahşer gününe toplanma suru. İşte diyor bu tehdidin, o yani daha önce sizi uyardığımız günün gerçekleşeceği gündür. Ve caet kullu nefsin me'aha sa'iqu ve şehid. O gün her insan yanında biri kendini mahşer yerine götüren, diğeri hakkında şahitlik edecek olan iki melekle yüce divana gelecek. Herkes kalkıyor. Artık o kalkış nasıl bir kalkıştır? İki tane sağınızda solunuzda melek var. Biri sizi huzura götürmekle görevli zabit adeta. Bir jandarma gibi. Diğeri de şahit. Bu şehit kelimesini bazı melek diye tefsir eder. Bazıları da amel defteri diye açıklar. Ama bunun da ayrı bir melek olduğu daha Allah-u Alem sıhhatli bir görüş. Çünkü biraz sonraki ayetlerde bu ikisine birden ayrı emirler veriliyor. Dici mahşer yerine doğru biri de şahidiyle beraber huzura götürülüyor. Her insan diyor. Her insanın böyle bir iki tane şahit meleği, melekle yüce huzura gelecek. Yüce divana gelecek. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ Allah ya da yanındaki meleklerden birisi de bunu söylemiş olabilir. Doğrusu sen bundan derin bir gaflet içindeydin. Ama şimdi gerçekleri görmeni engelleyen perdeni kaldırdık. Gözünden perdeni açtık diyor. Bugün bakışların pek keskindir. Buyuracak. Evet, perdeyi açtık bugün. O olmayacak dediğin o gün geldi işte bak bakalım. Bak mahşere toplanıyorsunuz. Her şeyi artık çok net görüyorsun. Daha önce sen gaflet içindeydin, inkar ediyordun, yalanlıyordun, olmayacak böyle bir şey diyordun. Bak şimdi oldu. وَقَالَ قَر۪ينُهُ هَذَا مَا لَدَيِّ عَت۪يدٍ Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Yani işte getirdim diyor yani. Burada karin kelimesi, bazı müfessirler buna şahitlik yapan melek diye ifade ederler. O melek bu şahsın işte şu amel defteri benim yanımdadır diyecektir. Bazı müfessirler de buradaki kariyinden maksat yani arkadaş anlamındaki kariyinden maksat dünyada o şahısla uyumluluk göstermiş olan şeytandır demektedirler. O şeytan kendisini idarem altına alarak cehennem için hazırladığım bu şahıs artık sizin emrinizdedir diye takdim edecek. Buradaki kariyinden murat şeytandır diyor bazı müfessirler. Fakat konunun akış ve gelişine daha uygun düşen izah, Katade ve İbn Zeyd'den gelen şu rivayettir. Onlar diyorlar ki, arkadaştan murat, yani buradaki karin diye ifade edilen, arkadaştan kastedilen, sürükleyip getirici olan melektir. Zaten onun vazifesi oydu. İşte getirdim, şimdi hazır. Ne yapacaksanız buyurun, diyor adeta. O melek ilahi mahkemenin önüne çıkararak, bana havale edilen bu kişi, İşte şimdi hazır. Hakim mutlakın huzuruna arz olunur diye getirecek diyor. Tabii bunlar efendim daha çok kafir, münafık ve müşrik şahıs hakkında bu ayetlerin akıp geldiği anlaşılıyor. Ancak herkesle ilgili mutlaka böyle bir iki tane melek var. Biri adrese götürecek. İkincisi de onun şahidi. اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدِ Allah da o iki meleğe şöyle buyuracak. Atın cehenneme her bir inatçı kafiri. İnatla küfründe, inkarında ısrar ediyordu bu. Atın onu cehenneme diyecek. اَلْقِيَا diye ikiniz atın. O zaman buradaki şehit ifadesini amel defteri diye anlamaktan ziyade şahit diye anlamak daha doğru. Demek ki bir mahşer yerine getirici var, bir de şahit var. Ama her ikisi birden Cenab-ı Hakk'ın bu emrine ittibaen onu cehenneme atacaklar. اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدٍ Her inatkar kafiri, inatçı kafiri atın cehenneme. مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُر۪يبٍ O sürekli hayrın her çeşidine mani olup duran ve hak hukuk tanımayan ilahi gerçeklerden şüphe eden ve başkalarını şüpheye düşüren kişiyi atın. Yani sadece kendine kafir olan var. Bir de kafirliği daha da ileri başkalarını da şüpheye düşürmeye çalışan var. Atın bunu diyor Cenab-ı Hak. Atın bu hayır namına ne varsa hepsine mani olmaya çalışırdı. İyilik namına ne varsa engel olmaya gayret ederdi. Ve her konuda haddi aşardı. Ve sürekli şüphe içinde ve insanlara şüphe iras eden, gönüllerine şüphe atan bir konumu vardı. Atın bunu cehenneme. Bu cehenneme atılacakların vasıflarını Cenab-ı Hak sayıyor. Burada hayır kelimesi bazen mal anlamına da kullanılıyor. Kur'an'da da, Arapça'da da böyle. O zaman menna illil hayri adeta hiçbir kimseye zırnık koklatmayan, yani hiç infakta nasibi olmayan, fakir fukara, yetim, kimsesiz, onları görüp gözetmeyen bir bu anlam. Bir de hayır kelimesi iyilik manası vardır. O da nerede bir iyilik namına bir şey var, takoz koyuyor, engel oluyor. Böyle bir konumu var. Yine bu kişinin bir vasfı da اَلَّذ۪ي جَعَلَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرْ فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّد۪يدِ Allah ile beraber başka ilahlar edinen o kafirleri atın, atın onları o şiddetli azabın içine. Evet, bunlar müşrikler. Aynı zamanda Allah'a ortak koşmuşlar. قَالَ قَر۪ينُهُ رَبَّنَا مَا اَدْغَيْتُهُ وَلَاكِنْ كَانَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ Arkadaşı olan şeytan der ki, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Şimdi orada onlar aslında yanındaki o saptırıcı şeytanla bir karşılıklı orada bir şey var. Sen beni saptırdın, işte sen olmasaydın şöyle olacaktı, böyle olacaktı gibi bir ileri geri konuşacaklar. Adeta bir orada bir karşılıklı cedelleşecekler. Her ikisi de kendini orada savunacak. Diyecek ki o kişi, ya Rabbi, bu zalim şeytan benim peşimi bırakmadı. Hatta benim saptırmama bu sebep oldu. Bu bakımdan ceza ona verilmeli diyecek. Şeytan da, ey Mevlam, bu kişi günahkar ve asi olmak istemediği halde ben onu zorla isyankar yapmaya sevk etmedim. Bu konuda hiçbir zorlama yapmadım diyecek. Nitekim bu durum İbrahim suresi ayet 22'de şöyle anlatılır. Hesaplar görülüp iş bitirilince şeytan şöyle der. Allah size gerçekleşmesi kesin olan bir vaatte bulundu. Ben de size öylesine vaatte bulundum. Fakat sözümde durmadım. Aslında benim size istediğimi yaptıracak bir gücüm de yoktu. Sadece ben sizi inkara çağırdım. Siz de bana uydunuz. Öyleyse beni kınamayın da kendinizi kınayın. Bugün ne ben sizin feryadınıza yetişebilirim, ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz. Dünyadayken beni Allah'a ortak tanımış olmanızı da reddediyorum. Elbette zalimlere can yakıcı bir azap vardır diyecek şeytan. Cenab-ı Hak bunu bize haber veriyor. Onun için bugün insan ve cin şeytanlarının telkinlerine, inkar telkinlerine, hayrı engelleme telkinlerine kulak verenler yarın orada iş işten geçtikten sonra şeytanla karşılaşacaklar ama efendim oradaki muhaseme, oradaki karşılıklı cedelleşme bir sonuç ortaya koymayacak. Cenab-ı Hak onlar böyle birbiriyle cedelleşirken buyuracak ki قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ Şöyle buyuracak Allah. Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yapmıştım. Evet, Cenab-ı Hak böyle buyuracak. Ve cehenneme atılacaklar. Ve devam ediyor söz Yüce Rabbimizin. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. Ben dünyadayken şöyle şöyle yapanlar cehenneme, şöyle şöyle yapanlar cennete diye vaadim var, sözüm var. Şimdi sizin burada tartışmanız benim bu sözümü değiştirecek değil. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Karar karardır, verilmiştir. Ben de hiçbir kula asla zalim değilim. Kimseye zulmetmem. Herkes kendi kendine zulmeder. Herkes kendi yaptıklarının karşılığını görür. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Bu cehennemin daha var mı cevabı İki şekilde anlaşılabilir diyor alimlerimiz, araştırmacılarımız. Birincisi, artık ağzıma kadar doldum. Daha da mı var anlamında bir soru. Hel min mezid, daha da mı var? Fazlası mı var anlamında? İkinci görüş de şöyle, daha ne kadar kafir, günahkar varsa daha yok mu? Atın bana, demek anlamında bir sorudur diyorlar. Hel min mezid. Daha fazlası yok mu anlamında bir sorudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki cehennemlikler oraya atıldıkça cehennem durmadan daha fazlası yok mu diye söylenecek. Nihayet Allah Teala cehennemin üzerine basacak. Bu defa da artık yetişir, yetişir diyecek. Yani adeta artık yeter ey cehennem diye Cenab-ı Hak emrini verecek diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli ya Rabbi cehennemden sana sığınırım. Bütün peygamberler böyle. Öyleyse bizler de Allah'ım cehennemden sana sığınırız. Cennetini senden talep ederiz, niyaz ederiz. Bizi cehenneme yaklaştıracak amellerden muhafaza buyur. Bizi cennete yaklaştıracak amellerle rızıklandır. Bize onları kolay getir diye dua etmeliyiz aziz dostlar. Anlaşılan o ki bize dünyadayken verilen bu haberlerin hepsi elbet bir gün bir bir çıkacak. O gün mahcup olmamak, o gün feryat etmemek için bugünden uyanık olmak, gaflet perdesini üzerimizden atmak ve son nefese hazırlanmak gibi bir sorumluluğumuz var. Cenab-ı Hak uyanıklığımızı artırsın, gönlümüzü dirilsin, gafletin her çeşidinden bizleri muhafaza buyursun efendim. Allah'a emanet olunuz.